Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah dün Türkiye'de yaşanan büyük bir hukuk skandalının ardından sadece hukuk değil aslında devlet yönetiminde liyakatsizliğin geldiği son noktanın, ergen gibi sosyal medya üzerinden birbirine laf sokmanın devlet yönetimine girdiği, bütün bunlara çanak tutan insanların kendi dahili yokmuş gibi davrandığı falan saçma sapan bir gün yaşadık. Ve onun ardından bugün de devam edecek. Ben de biraz farklı açıdan onu konuşalım istedim. Anayasa krizini konuştuk. Ve o yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız ama önce siz yayını paylaşacaksınız. Periskop izleyicileri. Ben de aynı şekilde sosyal medyadan yapacağım. Twitter üzerinden yapacağım o paylaşımı ve diğer dostları da davet edeceğim. Bir izleyici şey yazmış yayın öncesinde. Ya şimdi tekrar yapacak mısın? Bir daha bakacağım. Çünkü hadi siz paylaşın deyip aşağıda bir yeri gösteriyorsun. Oradan kim paylaşıyor onu diye. Orada benim aynı zamanda yayını eş zamanlı olarak Periskop yayınını izlediğim tablet var. Oradan el alışkanlığı sizi orada gördüğümü düşündüm. Çünkü yazılar oradan akıyor. Bir yandan da onu kontrol ediyorum. O nedenle orayı gösteriyorum. Gazetelerde ne var? Vallahi gazetelerde bugün ne olduğu çok önemli değil. Yarın ne olacağı önemli. Çünkü dün akşam saatlerine kadar bu işi çok fazla süzemeyen iktidar gazeteleri yarın çok daha ağır girecekler bu anayasa işine. Göreceksiniz. Reis'den talimat gelecek çünkü. Dalın, yıkın, vurun, kırın, parçalayın, bu maçı kazanın falan diye. O gireceği için bugün çok hikaye yok aslında. Yani bugün dandik. Ama günün bir haberi var. Ya vallahi 31 senedir gazeteciyim. Ulan yapamadım şöyle bir haber. Bak yemin ediyorum eksikliğini itiraf ediyorum. Ben yapamadım böyle bir haber. Bana kısmet olmadı. Haber aslında bizim çok okumadığımız Hürriyet gazetesinden. Ama bence okunmaya değer çünkü ya çok acayip bir şey ya. Gizem Karakış'ın haberi Hürriyet gazetesinden, adını söyleyelim. Dünkü AKP Merkez Yürütme Kurulu MYK toplantısının ardından toplantının içeriğine ilişkin bir haber. Haberde Gizem Karakış diyor ki Erdoğan içeride milletvekillerine demiş ki MYK üyelerine milletvekili veya il başkanlarının akrabalarını partinin yönetimine koymamaya dikkat edin, aşiretleşmeyelim. Yayınımız bu kadar. Bu saatten sonra konuşmanın bir manası yok herhalde değil mi? Yani ne demiş? Eş, dost, akraba koymuyoruz. Aşiretleşmeyelim demiş. Ben de tam onu söyleyecektim. Evet, aşiretleşiyor bunlar. Yani sizin talimatınızın dışında, bak söylemeyeyim diyordum ama söyleyeceğim. Aşiretleşiyor efendim bunlar. Siz o kadar aşiretleşmeyelim diyorsunuz. Bunlar aşiretleşiyor. Hepsi takır takır aşiretleşiyor bunlar efendim. Evet. Yani böyle bir durum var ortada. Siz yapmayın diyorsunuz. Bunlar ısrarla yapıyor ya. Ya yapmayın kardeşim, işte rahatsız oluyor. Yani sonuçta sizin aşiretleşmemeniz gerekiyor. Niye aşiretleşiyorsunuz ki? Niye? Yani aşiretleşmedeki gerekçeniz nedir? Eş, dost, akraba. Yani yanımda şu olmazsa ben burada çalışamam demeye mi çalışıyorsunuz? Çok yanlış. Çok yanlış. Kesinlikle çok yanlış bunlar. Aşiretleşmeyin. Lütfen rica ediyorum ya. Niye aşiretleşiyorsun kardeşim? Eş, dost, akraba, kayırmacılık. Hayır, bu partinin mayasında yok. Tam onu söyleyecektim Semire Fakih'in söylediğini. Çünkü damadımı kabineye ben soktum. Gerçi damadım yok ya. Bu tutmadı bak. Yani evet, Angela Merkel damadını Alman federal sisteme sokuyormuş. Öyle diyorlar. Macron'da. O zaman hep beraber Macron demisyon. Neye aşiretleşiyorsun kardeşim? Hayır, görüyorum aşiretleştiğini. Saklama hiç. Ayıptır ya. Ondan sonra işte bizde oluyor sıkıntısı. İnsanlar zannediyorlar ki bu ülkede eş, dost, akraba kayırmacılığı var. Alakası yok. Alakası yok. Bu arada bir son dakika haberi. Anayasa Mahkemesi saat 14'te gündemsiz olarak toplanacakmış bugün. Ay zahmet, ya zahmet verdik size de. Vallahi. Ya bir şey söyleyeceğim. Bizim eve çok uzak değil, bir kek, pasta. Ya güzel börek yaparım ben. Börek getireyim mi? 14 çünkü akşamüstü tam da. Hani öğleden sonra toplanır konuşursunuz. Karnınız falan da acıkır. Ha, biraz şey yapsak mı? Bakalım ne karar çıkacak. Göreceğiz. Saat 14'te gündemsiz toplanıyor. İlk bilen siz olun. Saat 14'te bugün Anayasa Mahkemesi gündemsiz olarak toplanacak. Bakalım ne olacak? Göreceğiz. Göreceğiz. Anayasa Mahkemesi'nin açıklaması. Ya işte bakın. Hanife Caner, değil mi? HNF CNR. İstifa ederler mi? Vallahi bilmiyorum. Ama ben ilk yayında çok açık bir çağrı yaptım Sayın Zühtü Aslan'a. Eğer o kurumun ağırlığını taşıyamayacaksanız, eğer anayasayı koruma görevinize sadakatle bağlı değilseniz lütfen istifa edin. Bu kadar net. Bu ülkede ana muhalefet partisi liderinin size söyleyemediği şeyi siz yapın. Yapın. Ve biz de diyelim ki Anayasa Mahkemesi'nin başında bir hukukçu varmış kardeşim. Ama şunu da anlatın. Bir ay önce bisiklet muhabbetinde niye yuttunuz o sözleri? Ona baktığım zaman ben kusura bakmayın o toplantıdan öyle bir şey bekleyemiyorum. Bakacağız göreceğiz ya. Yani yapabileceğim bir şey yok ki. Ama biz burada bir şeyleri öngörüyle anlatmaya çalışırken yani falcılık, kehanet falan yapmaya çalışmıyorum ben. Ben bildiğimi anlatmaya çalışıyorum. Mesela Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geçen hafta sonu yapılan seçimlerden önce Cuma günü ne konuştuk biz yayında burada? Dedim ki bakın siz yanlış bir iş yapıyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti'ni bugün yönetenler, iktidardakiler yanlış yapıyorsunuz. KKTC'de seçimlere müdahale ediyorsunuz. Artık öyle yüzsüzce yapılıyor ki bir de bu saklamıyor kimse. Hiç yok canım estağfurullah ne müdahale, görüşmüşlüğümüz yok falan. Hiç yok öyle bir şey. Alenen lambur lumbur. Ama şunu unutuyorsunuz diye seslendim. Bakın bu seçimde Mustafa Akıncı'nın karşısında Ersin Tatar'ı destekliyorsunuz ve devletin topuyla tüfeğiyle her şeyle gidiyorsunuz. Yani Kıbrıs'a bir anda su geliyor, Maraş sahilinin bir kısmı açılıyor falan. Bunun bir de karşı etkisi olacaktır. Yani insanlar elleme kardeşim derse, Ersin Tatar seçimi kazanamadığı anda ilk turda ki yani kazanamayacağını tahmin etmek için çok akıllı olmaya falan da gerek yok. İlk turda %50'nin üstüne hiçbir adayın çıkamayacağını görmek için. Ondan sonra karşınızda oluşacak bloktan siz sorumlusunuz diye. Dün akşam sağ olsun çok da erken haber vermiş aynı zamanda. Sevgili Hasan Öksüz, dün yani Türkiye'de daha haber olmadı ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde CTP adayı parti meclisini toplayarak kendi adaylarını çektiklerini ve bundan sonrası için Mustafa Akıncı'yı destekleyeceklerini söyledi diye böyle bir açıklama yaptı diye haber geçtiler. Şimdi o haber geçildi ama hepimizi ortak olarak ilgilendiren şey şu olmalı bu noktada değil mi? Ya tamam bunu yaptı da şimdi... Acaba CTP'nin buradaki adayının seçimdeki etkisi ne olur? Ben size söyleyeyim ne olacağını. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin adayı dün parti meclisinde toplanarak dedi ki bizim adayımız yok kardeşim. Biz Mustafa Akıncı'yı destekleyeceğiz. Adayı Tufan Erhürman daha önce oyların %21'ini almıştı. Yüzde kaç? 21 mi? Ne diyorsun ya? Allah Allah. Diğer adayları da hatırlayalım mı? Kim ne kadar oy almıştı? Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenlerin topu tüfeği her şeyiyle destekledikleri Ersin Tatar %32 oy almıştı. %29'da Mustafa Akıncı almıştı. Sen şimdi karşında %50'lik bir blok yaptın. Şu an itibariyle %50'lik bir blok var. Devlet böyle yönetilmez. Sen bir taraf tutuyorsun. Taraf tutmanın bir sonucu olduğunu düşünmek zorundasın. Düşünüyor musun? Asla. Asla. İşte bak bunun için söylüyorum. Ben bugün iktidarına karşıyım kardeşim. Demokrasi böyle bir şey. Ben bugün iktidarından hoşnut değilim. İktidarlar gelir gider. Bu iktidar gidecek. Yerine yenisi gelecek. Kim bilmiyorum ki. Seçimin sonucu nasıl olacak? Bilemem. Ama bugün iktidarı gidecek. Bak burada bir öngörüsüzlükle daha karşı karşıyasın işte. Sen yaptın bunu. Kimsenin bir şey yapmasına ihtiyaç yok. Bak baştan beri anlatmaya çalıştığım hikaye bu. Hani Türkiye'de deniyor işte ateizm yükseliyor, deizm yükseliyor. Senin yüzünden sana bakan lan böyle dindarlık mı olur diyor. Sana bakan. İnsanlar bundan uzak. Bunda da sen yapıyorsun. Müdahale ettin, kurcalıyorsun. Hem de saçma sapan şeylerle. Al bakalım ne olacak? Ne yapacaksın ondan sonra? Mesela biz KKTC ile nasıl ilişki kuracağız? O günkü yayının başlığını o yüzden özellikle öyle koymuştum. Belki yavru devlet artık büyümüştür olamaz mı diye. Yavru vatan. Bu saatten sonra o siyasetin içinde yoksun. Yoksun kardeşim. Yoksun. Ne yapacaksın? Bak ben ne yapılacağını söyleyeyim. Adada oradaki medya eliyle, medyanın bir kısım iktidara, buranın iktidarına bağlı eliyle adanın içinde haberler yaptırılacak. Mustafa Akıncı yıpratılmaya çalışıyor. Ya ne yaparsan yap. Sonuçta senin kaldır kondur söylediğin şeyi dönüp suratına söylediğinde ağzını açamayacaksın. Halk seçti beni birader. Ne anlatıyorsun sen diyecek. Bu kadar. Sen demiyor musun? Ha, beni halk seçti demiyor musun? İşte beni halk seçti dediğinde susacaksın. Ne yapacaksın ondan sonra? Ya bu kadar öngörüsüzlük, bu kadar cibiliyetsizlik gerçekten olmaz ya. Ama oluyor işte, hayaldi gerçek oldu. Ya KKTC'de bugünün yaşanacağını görmek için çok akıllı olmaya falan gerek yok kardeşim. Dürüstçe bakmaya gerek var sadece. Ne yapacaksın şimdi? Bilemem ama bugün saat 14'te ne olur? İnanın hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. YSK yok mu orada? Olmaz olur mu? Tam tersine öyle bir YSK var ki çalışıyor. Yani bizdeki gibi sadece şunu söylemiyor. Ya mühür söyler, geçerli. Koy onu. Öyle demiyor YSK. Orada diyor ki sen hafta sonu seçim toplantısı falan yapamazsın. Yok öyle ya ama. Suyu getirdin, törenle açamazsın. Maraş'a girişini törenle yapamazsın. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları var diyebiliyor. E şimdi ne yapacağım? Devlet Bahçeli açıklama yapar mı acaba? Valla. KKTC, YSK'sı ne yapmakta, ne amaçlamaktadır falan diye. De ne olacak ki? Bak Mustafa Akıncı çıkıp sana şunu söyleyecek. Beni halk seçti, sen ne anlatıyorsun diyecek. Ne diyebileceksin bunun üstüne? Hiç. İşte o yüzden bunu yapamazsın. Yapamazsın birader, saçma bu. Öngörüsüzlük bu. Siyaseten yetersizlik bu. Cibiliyetsizlik bu işte. Kabiliyetsizlik de bu. Sonra ittire ekonomiyi de öyle yönetirim burada. Ama efendim siz söylediğiniz diye söylüyorum. Bu cümleyi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kuruyorum. Partinizin içinde aşiretleşenler var. Ben şey yapmak istemiyorum. İsim vermek istemiyorum. Damadını göre önemli pozisyonlara getirenler var. Yani ben o kadar söylüyorum size. Hürriyet gazetesinin haberi, Gizem Karakış'ın haberi, vallahi eline sağlık. Ama yapamadım ben, 31 yılda şöyle bir haberim yok ya. Bana kısmet olmadı. Çok güzel haber. Aşirette. Bak aşiretleşme. Ya aşiretleşme diyorum, hala aşiretleşiyorsun ya. Gözümün içine baka baka. Hadi başlayalım gazetelere. Cumhuriyet Gazetesi. Bugün yayının sonunda size bir sürprizim var. Gor ya da Bush. Kafam hem allak hem bullak oldu. Çok acayip bir sürprizim var. Hiç beklemediğimiz bir şey oldu dün. Ya. Ha diyeceksin ki ulan Türkiye'yi anlatıyorsun bana. Hiç beklemediğim bir şey oldu. Yani bu çok sıradan bir şey. Dario Fo'nun oyunu terör övdüğü için yasaklandı bu ülkede. Sen ne anlatıyorsun diyebilirsin. Ama bu gerçekten çok acayip bir şey ya. Yayının sonunu bekleyeceksin. Cumhuriyet'in manşeti anayasayı tanımadı. Berberoğlu kararında direnen mahkeme kendisini de bağlayan AYM kararını içe saydı. Ya dur ya. Deminki haberden bak. Gözden kaçan Gizem Karakış'ın haberinden bir ayrıntı okuyacaktım ben size. Dur. Bak gözden kaçtı, gözden. Habere bakanlar öyle görmeyecek. En azından biz öyle görelim. Bekle. Şimdi Gizem Karakış'ın haberinde diyor ya Adalet ve Kalkınma Partisi'nin MYK'sında Erdoğan aşiretleşti. Lan bak hala aşiretleşiyor ya. Aşiret çekelini. Hala aşiretleşiyor demiş ya. Bak içinde haberin sonunda şöyle bir bölüm var. Beni çok ilgilendiren bir bölüm. Çünkü ben eşitliğe ve demokrasiye inanıyorum. Kanunun, kuralların herkese uyarlanması gerektiğine inanıyorum. Makamı, mevki, yönetim gücü, nüfuzu ne olursa olsun. Herkese. Haberin sonunda diyor ki toplantıda. Hangi toplantı? İşte Merkez Yürütme Kurulu toplantısı, MYK. Toplantıda Erdoğan'ın il kongrelerinde gideceği illerin takvimi de belli oldu. Takvime göre Erdoğan'ın 30 büyük şehir ve bir ile gitmesi planlanıyor. Bu hafta sonu Şırnak'a gidecek olan Erdoğan 24 Ekim'de Kayseri'ye, 25 Ekim'de ise Malatya'ya gidecek. Çok özür dileyerek sorum geldi, şey yapabilir miyim? Bir aralığa kadar site toplantıları dahil her bok yasak değil miydi? Gaziantep Şahin Bey ilçe kongresinden sonra aha gözün aydın Türkiye. Bak toplantı var. Nasıl oluyor bu? Ya apartmanların, sitelerin genel kurul toplantıları ertelendi. Bir aralığa kadar her şey yasak. Niye yapıyorsunuz bunu? Lan bu şerefsiz virüs belli bir kademeden sonra mı şey yapıyor bu? Ondan işte bak. Cumhurbaşkanının katıldığı toplantılarda bulaşmıyor. Vallahi virüsün bile psikopatı denk geldi bize. Bunun için söylüyorum işte. Virüsün bile dengesizi bize denk geldi. Bu ne lan? Takvim açıklanıyor. Bak bunu görmeyecek insanlar. İnsanlar haberin öbür bölümüne takılıp dalga geçecekler. Oysa burası çok ağır. Bu şu demek, Türkiye'de yargı, hukuk, adalet herkese eşit şekilde işlemiyor kardeşim. Bu kadar net. Siz AKP'liyseniz, AKP'nin Şırnak il örgütündeyseniz size bu hafta sonu toplantı serbest. İtiraz edebilecek kimse var mı? Var mı söyleyeyim, bu yayını izleyen AKP'liler size soruyorum. Var mı itiraz edebilecek? Bu yayını izleyen MHP'liler içinize siniyor mu bu? Çünkü sizin partiniz destekliyor bunları. Yani hukuk mukuk kimse name anlatmasın kimseye. Ama işin bu bölümüne kimse dikkat etmeyecek. Yok ya, o şey demiş, aşiretleşmeyin demiş ya. Anayasayı tanımadı. Berberoğlu kararında direnen mahkeme kendisini de bağlayan AYM kararını içe saydı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi dokunulmazlığı olduğu halde vekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkındaki AYM kararını tanımadı. Mahkeme anayasal zorunluluk olmasına karşın ihlali düzeltmediği gibi yargılamanın durdurulması talebini de reddetti. Hukukçular mahkemenin görev suçu işlediğini belirtti. Bence de. Ama ilk yayında çok uzun konuştuk ya. Ben dün gece çok ders çalıştım. Ne olur o bölümde kalsın, artık bununla şey yapmayalım. Olur mu? Devam etmeyelim. Meclis Başkanı Şentop da demiş ki AYM'nin kesin hükmü iptal ettiğine dair bir hüküm yok. Tam bunu söyledi. Üstüne 2 saat sonra cırrık diye 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nden karar çıktı. Bir hukuk dışı karar daha. Bak mesela bunu konuşalım. Sözcü Gazetesi davasında hukuk dışı karar onandı. Yazarlar Emin Çöleşan ve Necati Doğru'nun da aralarında bulunduğu Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'ye yardım iddiasıyla verilen cezalar İstinaf Mahkemesi'nde onandı. Avukat İsmail Yılmaz, FETÖ'cülerin elini kolunu sallayarak canlı yayınlarda gezdiği ülkemizde FETÖ ile mücadele edenlere verilen cezanın izahı yok dedi. İçinizde hala FETÖ ile mücadele edildiğini düşünen var mı? Buyurun. Buyurun. Bahçeli, her şeyin geçelim. Bu vergi öldürüyor. Alkolde olağanüstü vergi artışına denetimsizlik de eklendi. Sonuç 45 ölü. Günlerdir farklı kentlerde, işte İzmir'de, Kırıkkale'de, Mersin'de, Aydın'da, Muğla'da, İstanbul'da takır takır insanların sahte içkiler yüzünden öldüğünü görüyoruz biz. Ve öyle yayılarak devam ediyor ki bu hikaye. Toplumun bir kısmı ya bunlar zaten alkol haram zaten, bunlar içiyor, zıbarıyor, ondan sonra da geberiyor falan diye bakıyor. Hiç eğip bükmeyelim. Gerçekten böyle bakıyorlar onlar. Ama bunun bir sağlık sorunu olduğunu kimse düşünmüyor. Yurttaşlar 46 liralık bir 70'lik rakının 160 liraya çıkmasıyla sahte içkiye yönelirken, uzmanlar metil alkol 7 milimetre alımlarda dahi ölümcül olabilen çok ağır zehirlenmeye yol açabilir uyarısında bulundu. Sen etil alkolden yapılıyor zannediyorsun, metilden yapılıyor. O başındaki M, Mortingenstrasse'nin M'si. Gidiyorsun abi. Milyonlar işsiz, sabır istiyorlar. Dün partisinin grup toplantısında konuştu Kemal Kılıçdaroğlu. Milyonlarca insan işsiz, esnaf siftah yapamamış, çöpten yüz binlerce kişi besleniyor. Çıkmış yoksulluk için sabredin diyorsunuz. Sen niye sabretmiyorsun? Bunlar devleti yönetiyor dedi. Çok iyi ya. 2 gün önce Twitter'da görmüştüm ben bunu. Cefası millete, safası saraya. Akşener damadının pembe tablolarını artık Erdoğan'ın da inanmadığını belirterek dur dakika ve skor alalım. Kameralarımızı Adana 5 Ocak stadına çeviriyoruz şimdi. Karşımızda bakalım ne çıkmış. Yeşil olan, sarı saçaklı olan var ya, onun parası 7.94.75. 7.94.75 diyorum. O birkisi 9.33.04. Ama haberde ne diyor? Yalan bu ya. Yalan. Meral Akşener demiş ki damadının pembe tablolarına artık Erdoğan da inanmıyor. Olur mu ya? Meral Hanım aşk olsun. Şurada inanmayacak bir durum var mı? Şimdi sabır istiyorlar. Millete sabret diyeceğine 500 milyon dolarlık uçağını sat. Sarayın fantastik harcamalarını kıs. İlk sandıkta çatlayan sabır taşının altında kalacaksın dedi. Doğru. Doğru. Yani iktidar sandık gidecek kardeşim, gidecek, başka çaresi yok. Gidecek. Takır takır gidecek hem. Demokrasi böyle bir şey. HDP'ye iç eleştiri Ayhan Bilgen'den. Kobani operasyonunda tutuklandıktan sonra görevden alınan Kars Belediyesi eş başkanı Bilgen, HDP tersine Türkiye'lileşmeye yaşıyor başlıklı paylaşımlarla partisini eleştirdi. Ayhan Bilgen, HDP'nin Kandil ve İmralı pozisyonunu handikap olarak niteledi. Biri söyleyecekti kardeşim bunu. Birinin söylemesi gerekiyordu. Bakalım göreceğiz. Hazal Hoca'nın bir haberi var. Cumhuriyet Gazetesi birinci sayfada en dipte kullanmış. Ben olsam manşete çakarım. Hani anlatılanla, anlatılanla yapılanın birbirini hiç tutmadığının haberi. Hazır mıyız? AKP'li belediyeden felakete davetiye dere yatağına cami. AKP'li Eyüp Sultan Belediyesi Göktürk Mahallesi'nde yeşil alan olarak bırakılan dere yatağındaki araziye uzman raporlarına karşın kültür tesisi ve cami inşaatı yapıyor. Can güvenliğinin korunması amacıyla inşaatı mühürleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kararı da hiçe sayıldı. Nasıl? Güzel değil mi? Ele verir talkını, kendi yutar salkımı. Talkın talkın. Bazıları öyle der de. Ele verir salkımı, kendi yutar salkımı. Değil, o biri talkın onun. Telkin var ya. Heh, onun daha böyle çok çok çok çok o. Devam edelim. Sabah gazetesine bakalım. Çok güzel gazete. Diğerleri bozguncu zaten. En iyisi bu. Sabahın bugünkü manşeti İhanetin Çakalları. Devlet Bahçeli'den geçelim. Anayasa Mahkemesi üyesinden skandal paylaşım. Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın CHP'li Berberoğlu kararı sonrasında Işıklar Yanıyor paylaşımında bulunması büyük tepki çekti. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, hiçbir kurum milli iradeye gözdağı veremez dedi. Geçelim bunu zaten. Siz ilk yayında çok konuştuk. Yayın arasında bir dakika hemen söyleyeyim. Neredeydi? Zübeyde Güner. Çok teşekkür ederim genç bir kardeşim. Çok da güzel anlatmış derdini. Özetle şunu söylüyor. Bayağı da uzun yazmış ama. Diyor ki Ünsal abi, bazı şeyleri anlatırken sen herkesin bildiğini düşünerek anlatıyorsun. Ama ben mesela bilmiyorum. Mesela dünden beri ben babama sordum, anneme sordum. Işıklar yanıyordan insanların neden tedirgin olduğunu kimse bilmiyor diye. Işıklar yanıyor ne demek? Çok teşekkür ederim. Haklısın Zübeydeciğim ama bunu pas geçtim. Yani insanlar nasıl olsa biliyor diye. Bak bu hikaye şu aslında. İlk Hasan Cemal'in yazdığı kitapla gündeme gelmişti. 12 Eylül'ü anlatan, 12 Eylül darbesini anlatan. O dönemde Genelkurmay'da sabaha kadar ışıkların yandığını, herkesin bunu gözden kaçırdığını falan söylemişti. Ondan sonra işte Genelkurmay'da çalışma var. Böyle bir mantık. Yani darbe planı yapılıyor, hazırlanıyor diye. Sonra da bundan yıllar sonra, yani ne kadar zaman geçti üzerinden hatırlamıyorum ama rahmetli Birant, Mehmet Ali Birant ölmeden önce, herhalde bir sene önce falandı. Katıldığı bir televizyon programında da şey yaptı, anlattı. Bir köşe yazısında da, o zaman Posta'da yazardı. Posta'da da yazdı bunu. Biz gazetecilik yaparken kritik dönemlerde Genelkurmay'ın ışıklarının yanıp yanmadığını bir muhabir gönderip baktırırdık. Gececiyi yollardık oraya. Genelkurmay'ın ışıkları yanıyorsa aha bir şeyler dönüyor deyip gazete bürosunda çalışılırdı. Baktık ki her yer kapalı. Aa, bir şey olmaz deyip herkes yatardı. Haklısın, çok teşekkür ediyorum. Hakkını savunduğun için de teşekkür ediyorum ayrıca sana. Sağ olasın. Evet, söylemem lazımdı, bunu hatırlatmam lazımdı ama herkes biliyor diye düşündüm senin tam yazdığın gibi. Hata benimdir, sağ olasın. Düzeltme şansı verdiğin için. Bakalım. Mehmet Barlas bugün sahte içki ölümlerini yazmış. Ve diyor ki yazının içinde. Ya okumayacağım, gerçekten okumayacağım. Çok abuk çünkü. Trafik kurbanları yetmezmiş gibi diyor. Şimdi bir de diyor sahte içki kurbanlarıyla boğuşuyoruz. Bakın Mehmet Bey, olayları çarpıtmakta üstünüze yok gerçekten. Hani çocuk kime çekmiş diye düşünüyorum zaman zaman. Zaman zaman da diyorum ki oha kime çekmiş olabilir. Trafik kurbanları, araç fiyatları Türkiye'de pahalı olduğu için, uzun ucuz arabaya bindikleri için mesela arabaları kırılıp dökülüp ölmüyorlar. Ama bunlar tam da o yüzden ölüyorlar işte. Vergi bindirildiği için, gömdükleri için içki fiyatlarının üstüne. İnsanlar için bence de içmesin. Alkol dostunuz değildir kardeşim. Mümkün mertebe içeceksen de bir yalnız içme, iki dertliyken içme, üç mümkün mertebe ağzınla güzel kardeşim. Mümkün mertebe ağzımızı kullanalım. Ama sen bunu yapamazsın ki. Ya her şeyi çarpıtmak da üstünüze yok. Vallahi bravo yani bu büyük yetenek ya. Trafik yetmezmiş gibi diyor. Sözcünün bugünkü manşetine bakalım. Millete sabret diyeceğine 500 milyon dolarlık uçağını sat. Meral Akşener'in sözü. İnsanlar işsiz, esnaf, sihtah yapamamış, sabret diyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözü. Terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. Devlet... Biz bunu aslında bir film sahnesi olarak gördük. Bu var daha önceden. Filmin adı Çiçek Abbas. Bir tarafta İlyas Salman duruyor, bir tarafta Şener Şen duruyor. Ve maniler üzerinden yarışıyorlar. Hani ömrüm bu yollarda yansa, tek rakibim Lufthansa, gönlünde bana yer yoksa güzelim fark etmez, ben ayakta da giderim falan. Kuzu kurdun, yol fordun. Siyasetin geldiği nokta bu artık ya. Valla. Artık bu. Yani bu saatten sonra ne olacak? Hukuksuzluk devam ediyor. Sözcü ve milletvekili davasında iki skandal karar. İstinaf Mahkemesi Sözcü gazetesinin yönetici ve yazarlarına FETÖ'ye yardım suçlamasıyla delilsiz şekilde hapis cezası veren yerel mahkeme kararını onadı. Yerel mahkeme Anayasa Mahkemesi kararını Enis Berberoğlu konusunda tanımadı. Herkese çay. Ama kime yoktu? Ne diyeyim, Mahmut mu diyeyim? Devam edelim, devam edelim. Ha, dün sessiz sedasız bunu duydunuz. Yani aslında anlamadınız çok fazla ama insanlar, evinde çok ekmek tüketenler bu sabahtan itibaren anladılar. Ekmeğe zam geldi ya. Önceden örtülü zam geliyordu biliyorsunuz. Nasıl yapılıyordu? Şöyle, örtülü zammın yolu olarak ekmeğin gramajı küçültülüyordu. Aynı fiyata sana saplanıyordu. Sen de diyordun ki o fiyat değişmemiş. Şimdi un fiyatına gelen %32 zammın ardından ekmeğe de %20 zam yapıldı. Bravo Aydın Bey, Şakir'e. Herkese çay, Şakir'e yok. Bir tek ekmeğimiz vardı diyen vatandaş isyanda. Maaşlarımıza da %20 zam yapılsın diyorlar. İstanbul'da 200 gram ekmek 1,5 liraya, 240 gram ekmek ise 1 lira 80 kuruşa yükseldi. Hani? Anlatıyor ya, var ya, çok acayip. Yine yayın arasında şey gelmiş, sanayi üretim endeksindeki yükselmeyi konuşmayacak mıyız? Konuşmayacağız. Konuşmayacağız, neyini konuşalım kardeşim? Neyini? Yani bu ülkede sanayinin gerçekten çalıştığını düşünen var mı içinizde? Varsa onlar çalışsınlar yani. Bir Gün gazetesine bakalım. İş yok ki arayalım manşetiyle çıkmış. Güzel bir manşet. Yani haber detayı açısından çok önemli bir manşet bu. İşsiz sayılmayan milyonlar TÜİK'e isyan etti. Biliyorsunuz Türkiye İstatistik Kurumu'nun işsiz tanımı çok kısıtlı hale geldi. 15 yaşından büyük olmanız gerekiyor. İstihdamda olmamanız gerekiyor. Son 4 hafta içinde aktif biçimde iş aramanız gerekiyor ve 2 hafta içinde de çalışmaya hazır olmanız gerekiyor. Ama 4 haftayı geçtiyse iş arama süreciniz diyor, salla diyor TÜİK. Ölümlü dünya diyor, lan bununla mı uğraşacağız diyor. Zaten bulamamış artist diyor. Saymıyorum bunu diyor. Bir Gün gazetesi de sokağa çıkıp insanlara sormuş. Ankara'da Arif Can Koçer, 24 yaşındaymış, uzun süre iş aramış ve bulamamış. Hangi standartta iş arıyordunuz sorusuna asgari ücret yeterli diye cevap vermiş. Ayda Başar inşaat teknikeriymiş, 28 yaşında. Uzun yıllar İstanbul'da iş arayan ancak bulamayan Başar ümidini yitirerek memleketi Artvin'e gitmiş. İstanbul'da yaşamasına yetecek kadar paraya razı. Betül Darı 9 yaşında bir çocuğu var. İşe ihtiyacı var ancak yaşadığı yerde etüt merkezi olmadığı için çocuğunu bırakamıyor. Bu yüzden ev işleriyle meşgul olmak zorunda. Ve Alişan Gündoğdu İstanbul'da yaşıyormuş, 44 yaşındaymış. Turizm emekçisi, kısa çalışma ödeneğinden aldığı maaşla geçiniyormuş, günlük 39 lira. TÜİK Gündoğdu'yu işsiz kabul etmediği gibi istihdamda da kabul ediyor. Kısa çalışma ödeneği alıyor ya. İşte Burcu'nun söylediği doğru. Hani buradaki Ayda Hanım'ın Betül Hanım'ın söylediği hikaye. Etüt merkezi yok, çocuğu bırakamayacağım. O zaman ne olacak? Kazandığım para zaten bakıcıya gidecek, masrafına gidecek. Hiç çalışmayayım o zaman, o parayı kazanmayayım. Haklı olarak böyle düşünüyor insanlar. Bugün ben bir tek birinin sayfasında Bir Gün'ün gördüm bu haberi. Mardin Artuklu Üniversitesi'nin rektörü vardı, hatırlıyor musunuz? Böyle sarık cübbe oturuyordu. Hatırladık mı? Hani kıyafet balosuna gidecek gibi. Ahmet Ağarakça. Artık böyle işin boku çıktığı için görevden alınmıştı. Onun görev süresi içinde kız yurdunu, kendi sorumluluğu altındaki kız yurdunu Türkiye Diyanet Vakfı'na bedelsiz tahsis ettiği ortaya çıkmış. Bedelsiz mi? Evet. Niye? Yani öbür tarafa yatırım yapıyoruz. Ya hocam bizim oramız buradan değil ya. Olayımız bu değil. Yani. Ve düşünün artık Türkiye'de iş öyle bir noktaya geldi ki, yani içlerinde benim yakınlarım da olan çok iyi eğitim almış, gerçekten çok iyi eğitim almış. Mesela uluslararası bilgisi görgüsü donanımı olan, birden fazla yabancı dil bilen pek çok gencecik insan hayata 3000 lira maaşla başlayabilmek için takla atıyor. 3000 lira maaşla. İşi olsun diye. Yok, öyle bir şansı yok. Geçelim bakalım. Bir gün böyle. Evrensel'e bakalım. Hak aramak suçsa bu suçu işleyeceğiz manşetiyle çıkmış bugün Evrensel Gazetesi. Ödenmeyen tazminat ve ücretler için Soma ve Ermenek'ten Ankara'ya başlattıkları yürüyüşlere engellenen madenciler mahkeme kararına rağmen yıllardır haklarının verilmediğini söylüyor. Hak aramak istediklerinde ise engelle karşılaştıklarını belirten işçiler, hak aramak suçsa bu suçu işleyeceğiz diyor. Ve haklılar. Haklılar kardeşim. Devam edelim. Bakalım, bakalım, bakalım, bakalım. Ha, burada bir de sabah baktığımda Evrensel Gazetesi'nde şu haberi gördüm. Kuşkusuz o gelişmeyle de alakalı tabii. Cumhuriyetçi Türk Partisi var ya Kıbrıs'taki, hani adayını, kendi adayını Mustafa Akıncı lehine, biz o oyumuzu Mustafa Akıncı'ya kullanacağız diyen parti. Şimdi onun Londra'daki Dayanışma Derneği Başkanı Cemal Arkut demiş ki, Akıncı'yı seçme değil Tatar'a kaybettirme oyunu kullanacağız biz. Biz Akıncı'yı seçmek için değil Tatar'ın kaybetmesi için oy kullanacağız. Ya AKP'nin adayı kazanacak ya da Kıbrıslıların adayı. Sorun bu kadar basit. Tam dediğim şeyi söylüyor bir Kıbrıslı olarak. Tam da düşündüğümüz şeyi söylüyor. Çünkü sen Ersin Tatar'a devletin topu tüfeğiyle yaptığın bütün destekle bunu ortaya çıkardın. İnsanlar artık böyle bakıyor. Kardeşim, burada bir tane aday var. AKP'nin adayı. Diğer aday, seversin sevmezsin, Mustafa Akıncı Kıbrıslıdır. Kıbrıslıdır, Kıbrıs'ın adayıdır. Sen getirdin bu hale. Bak işte söyleyeyim mi? Sen yaptın ya. Kimse bir şey yapmadı. Hiç kimse. Sen yaptın bu işi, bu hale sen getirdin. Düşünmen lazımdı. Ama düşünür müsün? Mümkün değil. Ondan sonra da anlatılır yani. Devam edelim Evrensel böyle. Yeni Şafak'a bakalım. Ha, bugün Yeni Şafak'tan size bir haber okuyacağım. Ya arkadaş, yani siyasal İslamcı yüzsüzlüğü nedir? Bak bir daha, her sabah bir örneğini görüyoruz. Bugün başka örneği de var. Mesela köşesinde yazdığı yazıda Kemal Öztürk anlatmış. Anadolu Ajansı'nda ne kadar başarılı çalıştığını anlatmış. Sonra demiş ki, akademisyen olmayı çok seviyordum. Sonra da yazısını şöyle bitirmiş. Tesadüfe bak, Üsküdar Üniversitesi'nde de işe başladım. Ne? Üsküdar Üniversitesi akademisyen olarak başladım. Ama sen reklam yapıyorsun. Ya olur mu canım, ben sadece işe başlamışken. Ya siyasal İslamcı yüzsüzlüğü başka bir şeydir. Yapar, hiç sallamaz ondan sonra. Vallahi sallamaz bak. Umrunda değil. Umrunda değil, anlatır. Sallar, bağlar. Yani bir şekilde konuşur. Ondan sonra çıkar. Alakasız bir yerinden de devam eder. Vallahi. O ya, onun için önemi yoktur çünkü. Atar. Çok rahat atabilir. Çünkü hani ona inanan, sürekli bağlılık beyan eden insanlar bunları çok düşünmez. Çok umursamaz. Yani onlar da şöyle bakar. En son olarak ne demiştik? Evet. En son olarak bunu demiştik. Tamam o zaman. Normalde okumuyorum ama bugün size hazır başlamışken bir yüzsüzlük örneği daha göstereyim. Bugün Türkiye Gazetesi'nin manşeti, Süleyman Soylu'nun bu sözlerini çok duyacaksınız. Kars'ı PKK yönetiyordu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kars Belediye Başkanı'nın görevden alınmasının perde arkasını, terörle mücadelede son durumu ve PKK'nın belinin kırılmasının Güneydoğu'ya yansımalarını anlattı. Ve dedi ki Kars'ı PKK yönetiyordu. Kars'ın belediye başkanı kimdi? Ayhan Bilgen. Ve İçişleri Bakanı ne diyor? Kars'ı PKK yönetiyordu. E niye ondan dolayı almadınız içeri? Sizin onu gözaltına alma gerekçeniz, sonra işte tutuklama gerekçeniz bu değildi ki. 6-8 Ekim Kobani olayları. Ya yani yapıyorsun bir şey. Bak bir şey yapıyorsun. Hani bir kılıf uyduruyorsun. Ya kılıfı koru bari. Gazetenin birinci sayfasına yazmışlar bunu. Lan ayıp, ayıp, ayıp. Yani ayıbı bilene ayıp tabii de. Vallahi etrafınızdaki AKP'lilere de sorun. Hani İçişleri Bakanı'nı çok öven varsa, ya birader bu böyle değil miydi diye sorun. Reddedemeyecek ki. O gün operasyonun ilk 20 kişinin gözaltına alındığı gün duyuruldu. Sonraki 4. günün sabahında, hani 4 günlük gözaltı süresi vardı ya, uzatmanın sabahında artık yapacak bir şey kalmayınca 19 kişilik ikinci grup gözaltına alındığında bir kez daha söylendi. E senin söylediğin ne yaptın tutmuyor ki. Akşam, yudumu ölümcül. Sahte içkiden 4 günde 44 kişi hayatını kaybetti. Profesör Cander, Başar Cander, sahte içki yapımında kullanılan metil alkolün 7 milimetresi bile öldürür dedi. Ya o zaman işte alkolün fiyatındaki o büyük vergiyi kaldırın. Hani alkol kullananlar o kadar pis insanlar ki bugünün hükümeti için. Abi çok iğrenç insanlar ama paraları temiz. Kendileri pis, leş, leş, cehennemlik, cayır cayır yanacak hepsi. Vallahi yanmakla kalınca kazık saplayacaklar hepsi. Ama parası tertemiz. Parasını alalım. Ya inanılır gibi değil ya. İnanılır gibi değil vallahi yani. Bir de yani paylaşayım mı paylaşmayayım mı diye çok sormam ama belli ki bu işi kurcalayacaklar. Yani büyüterek kullanacaklar. Çok net o. Artık çok net görülüyor yani. Hal böyle olunca hani bir şekilde de ya kardeşim herkese bunu yapmıyorsunuz başkasına da yapmayın diye. Bugün Hürriyet Gazetesi'nden Akşam Gazetesi'ne kadar hepsinde olan bir haber var. Haber şu. Teoman Hocam burada mısınız? Teoman Kadıoğlu. Burada mısınız? Bu yayının da iyi izleyicilerinden biridir Teoman Hocam. Onun eşinden boşanmasına ilişkin bir haber. Şimdi haklı olarak diyeceksiniz ki bana ne ya? Bana ne lan? Yani Teoman Hoca boşanmış, ya aile dağılmış, üzülürüz ama bana ne diyeceksiniz değil mi? Öyle değil. İktidar gazetelerinin tamamında acayip haberler var. Acayip. Yani Seyşel Adaları'ndan giren mi istersin? 10 milyon dolarlık tazminattan çıkan mı istersin? Herkes bir yerinden yardırmış gidiyor. Bak Türkiye'de magazin bile artık gerçekten pis bir durumda. Pis, leş, yapış yapış. Hep söylüyorum köylü zaten. Ha, YouTube'dan izliyormuş Teoman Hoca. Buradayım diye yazmış oradan. Ya kusura bakmayın bu haberi kullanıyorum. Gazetelerin birinci sayfasında olduğu için değil sadece. O adaletsizliğe vurgu yapmak için. Yani Teoman Hoca sosyal medyanın sağlam kullanıcılarından biri. Twitter üzerinden eleştiri hakkında sonuna kadar kullanan insanlardan bir tanesi. İktidarın uygulamaları konusunda da yazıp çizerken çekinen bir insan değil. Haliyle şimdi bedelini ödeyecek. Yani bu onu gösteriyor bize. Yeni Şafak dalacak, ne bileyim işte sabah girecek, Hürriyet çakacak. Lambur lumbur gidecek bu. Ama gerekçesi budur, bilin diye söylüyorum. İki davam var diye yazmış hocam. Ha, Twitter'dan paylaştıklarınızla ilgili mi iki davanız var? Ya tahmin ederim, şaşırmam. Şimdi dünyanın en güzel gazetesine hoş geldiniz. Yani herkes bir yana, bu bir yana. Ama size bir haberim var. Ben size bir şey anlattım, hatırlıyor musunuz, iki gün önce? Sonra sağ olsun videolarını hazırlayıp yollamıştı. Bir sevgili izleyici, ya ben isim çok özür dilerim. Gerçekten emeğinize saygısızlık yapmak istemem. Çok özür dilerim. Onun paylaşımıyla birlikte o videolarda görünür hale geldiği için insanlar çok paylaşmaya başladılar. Hafta sonu cumartesi pazar günü magazin programı, Kanal D'de magazin programı sunan bir hanımefendi. Onun söylemiyle Türkçe nerede muhabbeti yapmıştık ve Çeşme'ye gelmiştik, hatırlıyor musunuz? Çeşme. Ve ben de demiştim ki ya ben hayatını Türkçe konuşarak kazanan bir insanım. İki E'yi üst üste açmış. Açmak mümkün değil. Ama açıyorsunuz, onun birini kapatın bari ceryan yapar, hatırlıyor musunuz? Bana bir mesaj geldi. Hemen bulmam lazım, bulup anlatmam lazım size. Aksi takdirde olmaz yani. Haksızlık etmiş olurum çünkü. Ama yapmayacağız onu. O haksızlığı yapmayacağız. En azından burada olmamalı. Aslı Turanlı. O programı sunan hanımefendinin adı Aslı Turanlı'ymış. Önce kendisine medeni cesareti için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok yürekten. Hani demin yayının ortasında Zübeyde genç bir arkadaşım yazmıştı ya. Benim bilmediğim şeyi sen biliyormuş gibi anlatıyorsun. Abi olmaz, bana da anlat diye. Aslı Turanlı da bana bir mesaj atmış. İnanılmaz acımasınız gülerek ama benim sanırım bu dili sürçen diye. Ben de kendisine dedim ki merhaba, Adınızı bilmiyordum. İnanın bilsem söylerdim. Acımasızlık değil bu. Lütfen öyle düşünmeyin. Sizi tanıyor olsam yüzünüze de böyle gülerek söylerdim. Bir de bu dil sürçmesi değil. Türkçe hatası. Bu kadar net ve yekten yanıtladığınız için de teşekkür ederim diye mesaj attım. Hakikaten buna inanıyorum çünkü. Bakın yani bir dönem, uzunca bir dönem, 4-5 sene kadar güzel, etkili konuşma üzerine Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nın seminerlerinde hocalık yaptım ben de. Artık yapmıyorum. Çünkü ondan önce de öğrencilerim oldu. Ama ben Türkçeyi düzeltirken bu yöntemi seçiyorum. Yani yapılanı doğrudan söylemek, gülerek akılda kalacak şekilde doğrusuyla birlikte vermek. Ama sevgili Aslı Turan'la hakikaten çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum kendisine medeni cesareti için. Dedi ki, canlı yayın heyecanına verelim lütfen. İnşallah bir gün başarımı da konu alırsınız. Harika yorumlarınız var. Çok memnun oldum. Yeniden sevgiyle kalın. Bakın böyle konuşabilmek de mümkün. Görüyor musunuz? Bu Sayın Aslı Turanlı'nın kötü konuştuğu gerçeğini değiştirmiyor. Ama düzelebilecek bir şey. Ben de kendisine yazdım zaten bunu. Sonuçta düzeltilmeyecek bir şey değil bu. Teşekkür ederim. Ben de size başarılar diliyorum. Sevgiler diye. Yani hiçbir sıkıntı duymadan, ya benim yapmaya çalıştığım şey o değildi, bunu yapmak istemedim diyor. Yapılan büyük bir hata, Türkçenin gerçekten rezil halde kullanılması, ama en azından bunun kabulü önemli. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten size çok teşekkür ediyorum aslan. Tanımıyorum ama hakikaten medeni cesaretinizi kutluyorum. Ama çeşme demeyin ya. Vallahi çok kötü bir şey o. Şimdi Sabah gazetesi bugün emekliye en az 220 lira veriyor. Neden? Hiçbir fikrim yok. Neden en az 220 lira? Bu şu demek çünkü, daha fazla da verebiliriz. Niye? Vallahi bakarız yani emeklilik durumumuza. Daha çok sevilen bir emekliyseniz mesela. Kalplerdeki kaymak, en sevilen emeklilerimizden, sizi öyle tanıtıyorlarsa semtinizde. Yani işte beyefendi Şaduman Bey mahallemizin sevilen emeklilerinden, en sevilenlerinden. Hatta bazıları var sevilmez. Sevilmez biz. Açık konuşayım. Yani evladınız olsa sevmezsiniz. Çok sevilen emeklilerimizden en sevilen emeklimiz. Eğer böyleyseniz 220 liranın üzerine çıkabilirsiniz. Neye göre? Hiçbir fikrim yok. Sabah mı? Sabah mı dedim ben? Takvim takvim. Olur mu ya? Yani şarkısı bile var. Benzemez kimse sana, tavrına hayran olayım diye. Benzeyebilir mi? Shakespeare söylüyor. Senden başka hiç kimse sen değil diyor. Onun için takvim için söylüyor işte. Yüzyıllar öncesinde. 120 bin kişiye iş eğitimi. Nasıl? Eğitim işte. Hangi alanlarda? Çeşitli. Lan ne çeşitli? Manikür pedikür mü öğreteceksin? Ne bileyim, tipaj mı öğreteceksin? Ne yapacak bu insanlar? Gaz altı kaynakçısı mı? Farklı, 120 bin kişi ama. Biz önce sayıyı belirledik, sonra yavaş yavaş. Kısmet her şeyin önünü açacağız işte artık yani. Ne yapacaksın? Ne zaman emekli olurum? Borsada kazanma yolları. Neymiş bugünün kazanma yolu? Yükseliş sürecek. Böyle kazanma yolu mu olur? Olur, olmaz mı? Umut Emirgan. Ben sabah bunu okudum. Hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. Gerçekten. Umut Emirgan. Böyle baktım. Manşetteki yani fotoğrafı, haberin içinde fotoğrafı olan hanımefendiyi tanıyorum. Nereden tanıdığımı klasik olarak hatırlamıyorum. Güzel, çok güzel bir kadın. Melisa Şen olsunmuş adı. Tuğba Büyüküstü'nün eski sevgilisi Umut Evirgen'i kapmış. Ya bir yerde dağıtılıyor galiba bunlar. Vallahi toplu olarak böyle mesela geçiyorsun. Sultanahmet'ten geçiyorsun tam böyle meydandan, ses diyorsun. Gel gel, yine ayrılmışlar, yine ayrılmışlar, kap kap kap, seçin ayrın falan diye. Bir bakıyorsun ama havada neydi isim? Umut Evirgen. Hop kapıyorsun, senin oluyor. Yeni ayrılmış. Sevgilisinden taze. Yani birinci sevgiliden az kullanılmış. Öyle herhalde, ne bileyim. Umut Evirgen'i kaptı, yeni aşka yelken açtı. Kapan da yelken açıyor hemen. Şimdi de Moda'daki evini boşalttı. Demek ki böyle bir rutin var. Yani sevgiliyi kapıyorsun, bak üçleme şu. Sevgiliyi kaptın, yelkeni açıyorsun, evi boşaltıyorsun. Neden bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Ya yani ben ortama böyle dahil olamadım. Kafayı böyle yakamadım. Hiç olmadı daha. Evi boşalttı. Ha, sevgilisinin Emirgan'daki lüks dairesine taşındı. Şimdi burayı okuyunca şunu düşünüyorsun. Umut Emirgan'le sonu haberin Emirgan'da bitiyor. Lüks dairesine taşınıyor. İsim neydi? Umut. Soyadı Evirgen. Evirgen, Emirgan, tamam. Umut Emirgan. Yani taşınıyorum ya yanına. Evi kapattım. Yelken açmıştım ondan önce. Havada kaptım sevgiliyi. Çok acayip. Nişanlımdan ayrıldım. Takılarımı geri alabilir miyim? Bilmem. Sorsana. Ne oldu? Papaz mı oldunuz? Öyle değil ya. Yani kavga ederek ayrıldık. Nişanda takılanlar geri alınır mı? Bu soru da yemin ediyorum bak şeye döndü artık. Oruçluyken ağzımı çalkalıyordum. Bir yudum su kaçtı. Orucum bozulur mu? Şu sorudan da ciddi söylüyorum bak. Bu soruyla avukatlık yaşamını tamamlamış insanlar vardır ya. Sırf buna mütalaa vererek. Böyle ezik yani kızcağız geliyor mesela böyle ezilmiş iyice. Bakıyorsun diyorsun ki nişanlından ayrıldın takıları geri alabilirim. Otur otur şunu dolduralım. Maktu belgesi var onun. Nişanlımdan ayrıldım takılarımı geri alabilir miyim belgesi. İsim, soyadı, TC kimlik numarası, adres, nişan tarihi, nişanın bozulma gerekçesi, takılara ilişkin döküm bu kadar. Bu sorudan milyoner olmuş insan vardır kesin ya. Isırgan, papatya, romatizmaya veda. Erişte bulunur, kıçından uydur. Tıbba başlıyoruz. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Mucizevi besinler romatizma ağrısına iyi geliyor. Bak bu ara biraz baştan savma hazırlamaya başladım. Açık söylüyorum. Dost acı söyler. Ben seni seviyorum çünkü. Isırgan, yangıyı dindirir. Papatya, iltihabı giderir. Zencefil, bulantıya bile... Bulantı nereden çıktı lan? Ağrı diyordun. Ha o araya karışmış ya. Evet bunu çok saçma. Ağrı dedin. Hani yangı da onun içine konulabilir de. Bulantı ne? Zencefil o işte. Zerdeçal. Sancıyı sakinleştirir. Sancıyı sakinleştiriyor. Vay iyiymiş. Al çocukları biraz kenara. Bir 2 dakika bir seks konuşacağız. Çok kısa. Nafiz Karagözoğlu. Ailemizin doktoru. Günün sorusu. 62 yaşındayım. Allah ömür versin. Keçi boynuzu güç katar mı? Hocam çok zor durumdasın muhtemelen. Arayı bile pas geçmişsin. Hani aşkta sıkıntı var falan. Bu işin bir adabı vardı daha önceden. Bir girizgah yapılırdı. 62 yaşındayım. Aslında kaplan gibiyim ama aşkta teklemeler başladı. Misal. Hiç yok. 62 yaşın. Merhaba 62 yaşındayım. Keçi boynuzu işe yarar mı? Merhaba, tam soruyu anlamadım ben. Nerede? İşte 62 yaşında olduğuma göre tahmin et. Dizler mi ağrıyor? Ona yok. Sancıyı sakinleştiren zerdeçal var. İltihabı gideren papatya verebiliyoruz. Isırgan var bir de yangıyı dindiriyor. Her yere sürmüyoruz onu yalnız. Harbiden ısırma hissi yaratır çünkü. Artık hiç yekten. Arıyorlar muhtemelen beyefendi diyorlar ki hocam bugünün sorusu gelmedi. Tamam ya diyor. Dur bir dakika diyor ya. Yazıyor. Yazmışlar diyor. Mektupları okuyorum diyor. Tabii. Geliyor bu sorular. Aşk olsun. Fakat diyor ki gazetenin birinci sayfayı yapan insan. Hocam diyor yalnız yer çok az kaldı diyor. Bugün 2,5'a 2 santimlik. Abicim diyor ya ben ne yazayım diyor ya. Ne 62 yaşındayım yazınca bitiyor zaten orası diyor. Yok diyor tam biraz aşağı doğru bir santim daha açtım sana diyor. Yaz. Şimdi bu yazıyor. Yazmışlar. O yazmıyor. Aşk olsun. Bak öyle düşünürseniz üzülürüm. 62 yaşındayım. Aşkta aha doldu diyor. 62 yaşındayım. Aşkta yazıyorsun. Doluyor. Sil diyor. 62 yaşındayım. Keçi boynuzu güç katar mı? Sonra da muhtemelen şöyle diyor yazdıktan sonra. Ben tıbbı bunun için mi okudum ya? Ya hakikaten Allah kahretsin böyle tıbbı ya. Yani oturup şurada şey gibi arzualcı gibi. 62 yaşındaysanız keçi boynuzu güç katar mı bilmiyorum. Vallahi hiçbir fikrim yok. Ama hani ölmez sağ kalırsam o tarihe kadar bir de unutmazsam 62 yaşına geldiğinde az kaldı 11-12 sene var. Keçi boynuzu yiyip söylerim size. Dizlerime güç katıp katmadığını. Altılı Ganyan bugünün grafik haberi. Ne anlattığını Ya üstünü okuyayım da size. Şimdi Altılı Ganyan haberinde bir tuğla duvar var. Tuğladan örülmüş bir duvar düşün. Duvarın üzerinde duvar bütün ama derinlik oluşturmuş grafiker. Olan çok zeki, bunların mal olduğunu anladığı için bir de koptu gidiyor. Böyle sanki bir oyuk varmış gibi, aslında yok, düz duvar. Balkon muhabbeti yapmışlar. Yan yana 6 tane insan dizmiş oraya. Sol başta Kemal Kılıçdaroğlu. Hemen yanında Meral Akşener ama olaya çok uzak çünkü ellerini böyle yapmış. Mesela bunu sorsan, o hani var ya kişisel gelişimciler, çok iyi psikolog ya. Arkadaşım bir de televizyona çağırıyoruz, derdim sevişmek. Mesela onu kapatmış. İletişime kapalı yani. Kesin iletişime kapalı bu. O anlaşılıyor yani. Bize de öyle öğrettiler. Meral Akşener böyle duruyor. 2 numara. 3 numarada Ali Babacan var. Olayla hiç alakası yok. Elleri dışarı doğru uzatmış. 4 numarada Ahmet Davutoğlu var. Ali Babacan'a sarılmış. Sebep? Yani işte fotoğrafı böyle bulduk, Photoshop. Ahmet Davutoğlu Ali Babacan'a sarılmış. 5 numara Temel Karamollaoğlu Ahmet Davutoğlu'nun sol kolunu çekiyor. Ya hocam bu kadar da artık yüz göz olmayın der gibi. Son fotoğraf Selahattin Demirtaş'a ait. Selahattin Demirtaş iki eliyle kalabalığı selamlıyor herhalde, şöyle bakıyor. Ya da güneş mi geliyor bilmiyorum, öyle bir şey. Fakat bu grubun alta doğru duvarda Amerikan bayrağı örtülü. Amerikan bayrağının eyaletlerin olduğu, hani lacivert beyaz yıldızlı bölümü var ya, öbür bölümü yani kırmızı beyaz çizgili olan bölümün bir kısmı silinmiş, oraya Avrupa Birliği bayrağı konmuş. Artık çocuk var, hakikaten bunları hiç sallamıyor bebe. Hiç sallamıyor. Alayım mal bunların diyor. Ne versem gidiyor, gol. Bunları koymuş ve en önemli detay, Ali Babacan'ın kırmızı kravatı var. Fakat kravatı, yani o normalde hani kemer tokasına kadardır adeta, öyle bağlanır ama balkondan aşağı sallamış. Rapunzel'in saçı gibi. Kırmızı kravat da aşağı doğru gidiyor. Bunu rüyada görsen, gidip hani yaşlı birine anlatsan, desen ki ya gündüz niyetine bir şey yaptım, bir rüya gördüm ama rüyamda böyle böyle vardı. Ali Babacan'ın da kravatı çok uzundu, aşağı doğru sallamıştı. Yani çok hoş bir yorum yapacağını zannetmem sana. Kravat sallamış böyle, upuzun kravat aşağı doğru sallamış. Balkondan aşağı sallamış. O derece yani. Ama bundan haber yapmışlar. Altılı Ganyan adı haberin. Birbirine zıt 6 isim bir araya geldi. Koro halinde sandık istedi diyor. Altılı Ganyan, koro, sandık. Ne yapacakları konusunda bir fikirleri yok. Yani geldik, ganyan mı yapalım, ne yapalım? Rezil dans, balkon değil, hepsi yataktalar. Aa, başlarının altında yastık varmış. Yalnız dik duruyorlar, farkında mısınız? Dik duruyorlar beyefendi ya da hanımefendi. Dik duruyorlar, dik. Eğer hepsi yatağa girdilerse, o mantıkla düşünecek olursak, yani üzerlerindeki bir yorgansa, o zaman işte Ali Babacan'ın kravatı kesin rüyada hayra gelmez yani. Ben size söyleyeyim. O upuzun kravat, aşağı doğru sallanmış kravat var ya, çok zor. Yok, eğer dik dururken kafanın arkasına yastık koyduysalar, onu bilemeyeceğim. Bir kere bu eğer yataksa, yatağın altı niye tuğlalardan oluşmuş? Duvarda dikine mi yatıyor bunlar? Muhalefetin altı atlısı dışarının gazına geldi, hepsine cevabı Bahçeli verdi. Bunu size kim sipariş etti? Geç. Geç. Skandal mesaj. AYM üyesi Engin Yıldırım Anayasa Mahkemesi binasının fotoğrafını paylaşıp "Işıklar yanıyor" mesajını yazdı. Büyük tepki aldı. Gebze uçuyor. Hayırlı yolculuklar ne tarafa? Değerli Gebzeliler, az sonra kalkış olacağı için şimdi lütfen koltuklarınızı dik, masalarınızı kapalı konuma getirin. Emniyet kemerlerinizin takılı olduğunu bir kez daha Kontrol edin. Uçuş güvenliğiniz için uçuş boyunca tuvaletlerimiz de dahil olmak üzere sigara içilmeyeceğini bir kez daha hatırlatır. Hayırlı uçuşlar dileriz. Başka bir uçuşta tekrar görüşmek üzere. Gebze uçuyor. Sebep? Bak şimdi. Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz olur. Makamını halka açtı. Uçarken mi? Mümkün. Nakliyeciler Çarşısı'ndan Hünkar Çayırı'na birçok proje imza attı. Nasıl yani? Bu şey mi? Gebze Belediye Başkanı haberi mi? Evet. Nakliyeciler Çarşısı'ndan Hünkar Çayırı'na kadar çok sayıda proje imza atmış bir insan. Evet. Cabin crew. Valla slice arms and cross check. Bence artık ilçeden gidelim, ciddi söylüyorum, zamanıdır. Gebze uçuyormuş, haberiniz var mı? Türkiye'nin dört bir yanında fırtına var. Bodrum uçuyor, Kaş uçuyor, işte Trabzon uçuyor, Rize uçuyor, Edirne uçuyor, Trakya'nın tamamı uçuyor neredeyse. Ama Gebze ayrı uçuyor. Çünkü neydi, Eşek Çayırı mıydı? He, Hünkar Çayırı. Nakliyeciler Çarşısı'ndan Hünkar Çayırı'na kadar ellenmedik yer kalmamış. Ve Gebze uçuyor şu anda. Etrafınızda Gebzeli varsa fark edersiniz ha. Var mı yanınızda Gebzeli? Bence fark edebilirsiniz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden, hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Evet, biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bakmayacağız. Çünkü herkesin birbirine benzediği bir ülkenin doğru bir yer olmadığını biliyoruz. Hepimizin kendi ülkemiz için, Türkiye için, vatanımız için güzel hayalleri var ve bunlar birbirinden çok farklı. Herkes güzel hayaller kuruyor, diğerini dışlamadan. Çünkü biz biliyoruz ki birbirimizle konuşmazsak, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden bunu yapamazsak bir süre sonra uzaklaşacağız ve bu uzaklık ayrılık getirecek. Oysa ayrılığa direnmek mümkün, birbirimizden kopmamak için. Bunun da yöntemi birbirimizden korkmamak, tırsmamak, yeni tanışıyormuşuz gibi davranmamak birbirimize, dinlemek. Bu yayın bunun için yapılıyor. Eğer siz de yayının devamının önemli olduğunu düşünüyor ve katkılarınızı verebileceğinizi düşünüyorsanız, bakın şöyle yapabilirsiniz. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yandaki büyüteci tıklayın. Sürpriz olur mu? Sürpriz unuttuk. Sürpriz işte hanımefendiydi, bizi mesaj atan hanımefendiydi. Yani o bahsettiğiniz kişi benim diyen insandı. Daha büyük sürpriz düşünüyor musunuz siz? Aklınızda var mıydı sizin? Benim yoktu valla. Burada abone ol düğmesini gördüyseniz lütfen kullanın. Çünkü abone olarak aynı zamanda bugünün saçma sapan medya düzenine mahkum olmadığınızı söylemiş olacaksınız. Bir de yanında zil işareti var. O da yayınlar başlamadan haber gelsin diye. Katıl diye bir düğme göreceksiniz. Katıl düğmesinin anlamı şu: eğer siz isterseniz bu yayını küçük katkılarınızla aylık olarak destekleyebilirsiniz. İsterseniz, istemezseniz canınız sağ olsun, öyle bir zorunluluk yok ki. Bu yayınlar her gün parasız ve hep öyle olacak. Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atarsanız katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm ben size. Ama en büyük desteğiniz, 5 yıldır anlattığım gibi, ne bugüne kadar değişti ne bugünden sonra değişebilir. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın.